Ayrım 27.
Türkiye, kukla devletin ekonomik olarak güçlenmesini engellemek ve Barzani yönetiminin aldığı haracı önlemek için Habur kapısıyla Suriye sınırı arasında Barzani'nin hakim olmadığı, Türkmenlerin yaşadığı bölgede ikinci bir sınır kapısı açılmasını gündeme getirdi. Bütün ön çalışmaları tamamlanan, güzergahı belirlenen kapının açılması önce bizzat ABD Başkanı Bush'un devreye girmesiyle durduruldu. Kuzey Irak'a giden ABD yetkilileri de Barzani Talabani yönetimine ikinci kapının açılmayacağı yolunda güvence verdiler. Hatta yeni yolun geçeceği güzergah ABD uçaklarınca bombalanmış ve top oynayan çocuklar ölmüştü. AKP hükümetinden önceki son 5 yılın Dışişleri Bakanı İsmail Cem, kukla devletin kuruluşunda çok önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin gündeme getirdiği ikinci sınır kapısını bir kere de İsmail Cem engelledi. 2002 Temmuz ayında Bağdat'ta yapılan Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyon toplantısında Türkiye-Suriye-Irak arasındaki taşımacılıkta geçiş ücretlerinin düşürülmesi konusunda bir anlaşma yapılması planlandı. Ancak Türk heyetinin Irak'a gitmek için yola çıkacağı 29 Haziran günü heyet başkanı Edip Safter Gaydalı'ya dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in bir yazısı ulaştırıldı. Yazıda bu üçlü anlaşmanın imzalanmaması isteniyordu. Bu yazı üzerine anlaşma imzalanamadı. Oysa imzalanmış olsaydı Suriye üzerinden Irak'a gidecek, Suriye üzerinden Türkiye'ye gelecek yüklerden Suriye'nin aldığı yüksek ücretler düşürülecek ve şu anda Kuzey Irak'taki Kürt bölgesi üzerinden yapılan taşımacılık önemli ölçüde Suriye üzerine kayacaktı. Barzani yönetiminin Kuzey Irak üzerinden geçen Türk araçlarından aldığı haraç da önlenmiş olacaktı. Tabii bu durumda Kuzey Irak'taki kukla Kürt yönetiminin gelirlerini önemli ölçüde azaltacaktı. Yeri gelmişken kukla devletin mali kaynaklarına kısaca göz atalım. 1. BM'nin 14 Nisan 1995-986 sayılı kararı. Irak'ın insani amaçla petrol satmasına izin verildi ve BM bünyesinde gıda karşılığı petrol programı oluşturuldu. Irak'ın BM kararı çerçevesinde sattığı petrol gelirlerinin %13'ü Kuzey Irak'a ayrıldı. Bu çerçevede 2000 ve 2001 yıllarında Kuzey Irak için ayrılan pay 2-2,5 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. BM'nin resmi kayıtlarına göre Aralık 1996-Kasım 2003 arasında kukla devlet içindeki 3 vilayete verilen miktar 8.1 milyar dolar. Irak'a giden Türk araçlarından Kürt bölgesinde alınan haraçlar. Türkiye'den Irak'a yük, Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan Türk kamyon ve tankerlerinden alınan haraç geçen yıllarda 300-400 milyon dolara kadar ulaştı. Barzani, bölgedeki adamlarının maaşlarını bu paralarla ödedi. Türkiye son bir yılda Habur'dan geçişleri kontrol altına alınca Barzani maaş ödemede sıkıntı çekmeye başladı. 1992 yılının sonlarında bölgeye giden bir Türk heyetinin raporunda şu bilgiler veriliyordu. Kürt liderler Kuzey Irak'a giriş yapan her kamyondan 200 Amerikan dolarını, çıkışlarda 150 ila 200 litre akaryakıtı vergi olarak almaktadırlar. Eylül 1992 itibariyle 9 ayda giriş çıkış yapan kamyon sayısı 67 bindir. Gelir Türk parası olarak yaklaşık 100 milyar lira civarındadır. Kuzey Irak'ın tek gelir kaynağı Türk kamyonlarından alınan vergilerden oluşmaktadır. Kamyon trafiğinin durması Kuzey Irak'a en ağır darbe olmaktadır. 3. Habur kapısından yapılan mazot ticareti. Kuzey Irak'taki kukla yönetim, Bağdat'ın hakim olduğu bölgeden aldığı mazotu çok yüksek bir karla Türk kamyonculara satarak büyük gelir sağladı. Devletin resmi hesaplarına göre bu yolla bir yılda sağlanan kar 1 milyar dolara yakın. Bu ticaretten PKK da önemli pay aldı. 4. ABD'nin nakdi yardımları. ABD yönetimi zaman zaman kongre kararıyla ve özel yollarla Barzani-Talabani yönetimine nakdi yardımlar yaptı. 5. Bölgede bulunan NGO'lardan gelen paralar. Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Avrupa ve ABD kökenli NGO'lar tarafından insani yardım adı altında kukla yönetime verilen paraların milyonlarca doları bulduğu belirlendi. Amerika'ya çeşitli sözler veren AKP hükümetinin iş başına gelmesinden sonra ard arda yapılan devlet zirvelerinde hükümetin ABD'ye teslim olan çizgisine karşılık Türkiye'nin ulusal çıkarları konusunda bir mutabakat oluşturulmaya çalışıldı. Bu mutabakat hem Irak konusunda hem de Kıbrıs konusundaydı. Çünkü her iki konuyla ilgili baskı aynı anda ve birlikte yapılıyordu. Türkiye'nin kukla devleti önlemek için 1990'lı yılların ortalarından itibaren benimsediği bölge merkezli politikanın unsurları kukla devletin arkasında ABD bulunduğu saptanarak oluşturulmuştu. Bazı çelişkiler vardı ama tehdidin kaynağı doğru saptanmıştı. Tehdidin kaynağının daha net bir şekilde saptanması ve buna uygun politika ve stratejinin belirlenmesi Irak Savaşı'nın ardından ertelenemez bir sorun haline geldi. ABD geldi Irak'a oturdu. Orada zorda olduğu doğru. Irak'ta ne kadar kalacağını kestirmek güç. Her gün 3-5 askerini kaybeden ABD 5 yıl kalamayabilirdi. Kendini korumak için Türkiye'nin önündeki soru şu. Güçlünün mü yanında olacaksın yoksa zayıfın yanında olup parçalanmaya razı mı olacaksın? Türk devleti içinde belli merkezlerde eskiden beri gündeme getirilen bu soru temel yanlışlar içeriyor. Birincisi, güçlü Amerika'nın yanında yer alan bir Türkiye artık kendi sınırlarına sahip çıkan bir Türkiye olmayacak. Bölgede Amerikan jandarmalığı yapan bir Türkiye'nin parçalanma riski daha fazla. Çünkü ABD, bölgede yapayalnız kalan bir Türkiye'nin tepesine konuşlandırılacak Amerikan askeri gücüyle Türkiye'yi kuklalaştırarak Orta Doğu'da iki yeni İsrail daha oluşturma imkanına kavuşacak. Kukla Türkiye ve kukla Kürdistan. Kukla devletle ilgili normalleştirme süreci başlamış durumda. Amerika'nın zamanı dar. Washington önümüzdeki birkaç yıl içinde bütün bölgeyi zapturapt altına alma işini bitirmek istiyor. Gürcistan'daki sivil darbe de bunun bir parçası. Türkiye'de ise Irak'ta federatif yapı konusunda genel bir mutabakat varmış gibi gösterilmek isteniyor ve etnik federasyon mu yoksa bölgesel federasyon mu olsun tartışması yapılıyor. Oysa federasyonun tek amacı var. O da bağımsız Kürt devleti. Amerikalı görevlilerin Kuzey Irak'ta okutulmak üzere hazırladığı ders kitabında sınırları Sivas'a kadar uzanan Kürdistan haritası ABD'nin hedefini ortaya koyuyor. Büyük Kürdistan. Hatay ve İskenderun körfezi de dahil Türkiye'den çok büyük bir parça, Basra körfezi, Suriye'den bir bölge bu Büyük Kürdistan sınırları içinde gösteriliyor. Harita KDP'ye bağlı hükümetin Kültür Bakanlığı tarafından 1997 yılında basıldı. Son sözü Telafar'da çıkarılan iki gazetenin ve bir derginin yayın yönetmeni Muhammed Muhtar'a bırakalım. Irak'ta merkezi hükümet olmalıdır. Biz istemeyiz. Şiiler güneyde, Sünniler ortada, Kürtler kuzeyde. İnşallah hiç olmaz. Irak milleti bunu kabul etmez. Amerika ama bir ay, ama iki ay, ama bir sene kalır Irak'ta. Sonra gene çıkar buradan. Hiç kimse istemiyor Amerika'nın burada kalmasını. Burası Irak'tır. Amerika Irak'ı bilmiyor. Bilmesine de imkan yok. Bir gün olur, çıkar gider. Muhtarın tarih bilinciyle söylediği sözler ABD'nin Irak'ta işinin çok zor olduğunu ortaya koyuyor. Tehlike büyük ama tehlikeye direnme ve bu tehlikeyi alt etme potansiyeli çok daha büyük. Binlerce yıllık devlet geleneğiyle, tarihiyle, insanıyla Türkiye'yi alt etmekse hiç kolay değil. Ek 1. Belgeler. Belge 1. Kuzey Irak'ta 1996 yılında okutulan Vatandaşlık Eğitimi adlı kitabın kapağı. Üst başlık. Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı. İlkokul 6. sınıf. Hazırlayan Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı heyeti. 1. basım. 1996. Eğitim Bakanlığı Erbil Matbaası. Belge 2. Kitabın devlet başlıklı bölümünde sunulan Kürdistan siyasi haritası. Belge 3. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Barzani'nin televizyon kuruluşu konusundaki talebiyle ilgili yazısı. Ek 2. Kronoloji. 7 Kasım 1986. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı William Taft, Pentagon'un Kürt senaryosunu getirdi. Mayıs 1988, aralarında KDP, KYB'nin de bulunduğu 8 parti Kürdistani cepheyi kurdu. 27-31 Ekim 1990, Şam'da Kürdistani cephe toplantısı, Irak demokrasi, Kürdistan'a otonomi temel hedefinden kendi kaderini tayin hakkı ve federasyondan bağımsızlığa kadar uzanan seçeneklerin hedef olarak benimsenmesine geçiş. 13 Ocak 1991, ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Kürdistan'a hamilik projesini Türkiye'nin önüne koydu. 17 Ocak-27 Şubat 1991, Körfez Savaşı'nın ilk raundu. 10-12 Mart 1991, aralarında Şii grupların da bulunduğu Iraklı gruplar Beyrut Hotel Bristol'de toplantı yaptı. 11 Mart 1991, Kürt gruplar ayaklandı. 31 Mart-1 Nisan 1991, ayaklanma bastırıldı. Kürtler Türkiye sınırına yığıldı. 5 Nisan 1991, Birleşmiş Milletler 688 sayılı kararıyla İran, Kürt halkına baskı yaptığını belirterek bütün üye devletlerle uluslararası yardım kuruluşlarını göreve çağırdı. 11 Nisan 1991, ABD, Birleşmiş Milletler'in 688 sayılı kararına dayanarak huzur operasyonunu, Operation Provide Comfort, başlattı. Operasyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan birlikler de yer aldı. Resmi amaç, Kürtlerin yerleşim yerlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamaktı. 17 Nisan 1991, Çekiç Gücün birlikleri Kuzey Irak'a girdiler ve Kukla Devlet'in ilk temellerini atmaya başladılar. Kuzey Irak'ta güvenli bölgenin altyapısı oluşturuldu. 24 Nisan 1991, Talabani, Bağdat'la Kürt gruplar arasında taslak anlaşmanın imzalandığını ve 1970 özerklik anlaşmasının geçerli olduğunu ilan etti. 8 Mayıs 1991, Avrupa Yerel İdareler Özerklik Şartı'nın uygun bulunduğuna dair kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanun, 21 Mayıs 1991'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12 Temmuz 1991, 17 Ocak 1991 tarihli 126 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına dayanarak ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Hollanda birliklerinin Türkiye topraklarına gelmelerine izin verildi ve bu tarih itibariyle huzur operasyonunun 1996 yılına kadar devam edecek bölümü başladı. Çekiç güç Türkiye'ye yerleştirildi. 20 Ağustos 1991, Bağdat'la Kürt gruplar arasında taslak bir anlaşma yapıldı. ABD daha sonra Talabani'yi kullanarak Kerkük'ü tartışma konusu yaptı. Talabani, anlaşmanın ardından görüşmelerin kesildiğini açıkladı. 1992 başı, KDP peşmergeleri peşmerge kıyafetlerini çıkarıp kendilerine özgü askeri üniformalar giymeye başladılar. 19 Mayıs 1992, Kuzey Irak'ta ilk seçimler yapıldı. 4 Temmuz 1992, ilk bölgesel hükümet kuruldu. Seçim sonuçlarına göre KDP %45 civarında, KYB de %44 civarında oy aldı. Müstakbel Kürdistan'ın ilk parlamentosu kuruldu ve faaliyetlere başladı. 16-19 Haziran 1992, Viyana'da Kürt gruplarla birlikte CIA'in eskiden beri kullandığı Ahmet Çelebi'nin başında bulunduğu bir girişim ortaya çıktı ve Irak Ulusal Kongresi, Iraq National Congress, INC kuruldu. 23 Ekim 1992, Irak Ulusal Kongresi Erbil'de ilk kongresini yaptı. 30 Ekim 1992, PKK ile KDP arasında imzalanan anlaşmayla PKK, KDP bölgesinde faaliyet gösterme hakkına kavuştu. Buna karşılık KDP'nin Kürdistan'ın lideri olduğunu kabul etti. 14 Kasım 1992, Türkiye, Suriye, İran Dışişleri Bakanları arasında Kuzey Irak eksenli görüşmeler başladı. 17 Şubat 1993, Orgeneral Bitlis, uçağına düzenlenen bir sabotajla katledildi. 20 Mart 1995, Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük sınır ötesi operasyonu Çelik Harekatı 35 bin askerle gerçekleştirildi. CIA kaynakları tarafından çekiç gücün birliğini bozan harekat olarak değerlendirildi. 11-12 Nisan 1995, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Strobe Talbot, Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Joseph Nye ve Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jan Rodal'ın yer aldığı kalabalık bir Amerikan heyeti Ankara'ya gelerek Türkiye'yi ambargoyla tehdit etti. Bu ziyaret, ABD ile Genelkurmay arasındaki gerginliği artırdı. Temmuz 1995, CIA Başkanı John Dosh Türkiye'ye geldi. Kürt devletini birlikte kuralım, kontrolü sizde olsun diyordu. 10-12 Ağustos 1995, ABD'nin Kürt grupları uzlaştırmak için düzenlediği Dublin toplantıları. Bu toplantılarda Türkiye'de gözlemci bulundurdu. İkincisi 12-15 Eylül, sonuncusu da Aralık 1995'te olmak üzere iki toplantı daha yapıldı. 8 Eylül 1995, Tahran'da İran, Suriye, Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısı. 31 Ağustos 1996, Irak ordusu 1991'den sonra ilk kez KDP'nin çağrısıyla 36. paralelin üstüne çıktı. Bu operasyonun sonucu 5000 CIA peşmergesi Guam adasına götürüldü. Çekiç gücün kara birliği de bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Operasyona Türkiye'de dolaylı destek verdi. 3 Eylül 1996, ABD bu operasyona cevap olarak Irak'a füze saldırısı yaptı. KDP lideri Barzani bu sıralarda Bağdat'la ittifakın verdiği güvenceyle kruz füzeleri bizi korkutmaz dedi. 30-31 Ekim 1996, ABD'nin baskısıyla Kürt grupları uzlaştırmak için Ankara'da görüşmeler başladı. Ankara süreci olarak bilinen toplantılar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öymen ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Peritrau'nun başkanlığında yapıldı. Toplantılara KDP ve KYB'nin yanı sıra Türkmen Cephesi ve Milli Türkmen Partisi de katıldı. 10-11 Aralık 1996, Barzani, Saddam'la Bağdat'ta görüştü. 1 Ocak 1997, keşif güç uygulaması başladı. 6 ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla süresi uzatıldı. 28 Şubat 1997, Tarihi Milli Güvenlik Kurulu kararları. 28 Şubat'tan itibaren bölge merkezli politika doğrultusunda atılan adımlar güçlendiriliyor. 11 Mart 1997, Ankara'da Kürt gruplarla toplantı, Barış Gözlem Gücü kuruldu. Kuzey Irak'ın denetimi Genelkurmay'da. 14 Mayıs 1997, Çekiç Harekatı. 1995 Mart ayındaki harekatın benzeri bir operasyon. Operasyon sırasında Türkiye'nin iki askeri helikopteri düşürüldü. PKK'nın düşürdüğü iddia edildi ancak kuşkular ABD'nin üzerinde toplandı. 1997 sonu. 1996 yılı sonunda Guam Adası'na götürülen CIA peşmergeleri Türkiye üzerinden yeniden Kuzey Irak'a getirildi. 1-3 Mayıs 1998, İstanbul'da Yeni Atlantik Girişimi toplantısı. Türkiye, Irak parçalama ekibine ev sahipliği yaptı. Haziran-Temmuz 1998, Türkiye ile ABD arasında mutabakat. Türkiye, Öcalan'a karşılık Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'da ABD ile birlikte çalışmayı ve içerideki anti-emperyalist kuvvetleri bastırmayı kabul etti. Bu mutabakat, kukla devletin oluşturulmasında ABD'ye olağanüstü kolaylık sağladı. 16 Eylül 1998, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, Suriye sınırında sabrımız taştı diye sert bir konuşma yaptı. 17 Eylül 1998, KDP ve KYB, kukla devletin temeli sayılacak anlaşmayı ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın koltukları altında imzaladı. Anlaşmada Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının sınırlandırılması da öngörülüyordu. 6 Ekim 1998, Türkiye, Suriye sınırına 55 bin asker yığdı. 9 Ekim 1998, Abdullah Öcalan Suriye'den ayrılarak Rusya'ya geldi. 19-20 Ekim 1998, Adana mutabakatı imzalandı ve bu tarihten sonra Suriye ile ilişkilerde Genelkurmay'ın tavrı belirleyici oldu. 31 Ekim 1998, Amerikan Başkanı Clinton, Irak'ı kurtarma yasasını onayladı. Ekim 1998, Zaho'da Pentagon ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğinde bir askeri akademi kuruldu. Akademi, KDP lideri Mesut Barzani ve KYB lideri Celal Talabani'nin peşmergelerini eğitiyordu. Burada yetişen subaylar Kürt ordusunu yönetecekler. Akademide Pentagon'un özel savaş subaylarının yanı sıra 40 Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli de görev yapıyordu. Peşmerge subaylar kimi zaman eğitim için Türkiye sınırını geçip Silopi'deki Tugay'a getiriliyorlardı. 13 Kasım 1998, 1996'da resmen dağılan Bölgesel Yönetim Parlamentosu toplandı. Gündemin başında Washington Anlaşması'nın temel ilkelerinden olan özerk hükümetin nasıl oluşturulacağı yer alıyordu. 13 Kasım 1998, Öcalan, İtalya'nın başkenti Roma'da yakalandı. 21 Kasım 1998, Öcalan, Roma'da kalıp yerini sürekli bildirmek kaydıyla salıverildi ve Roma yakınlarındaki Infernetto mahallesinde kiralanan villaya yerleşti. 16-19 Aralık 1998 Çöl Tilkisi operasyonu yapıldı. Irak'a 3 günde 500 füze fırlatıldı. 7 Ocak 1999 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu başkanlığında kuvvet komutanlarının katıldığı Eskişehir Komutanlar Toplantısı. Kukla devleti her koşulda engelleme politikasının ordunun en üst seviyede birlik içinde savunduğu bir politika haline getirilmesi açısından kritik bir toplantıydı. 16 Ocak 1999 İtalya, Türkiye'nin iade talebini hiçe saydı ve Öcalan'ı sınır dışı etti. Roma'dan ayrılan Abdullah Öcalan'ın nereye gittiği sır oldu. Öcalan, David Adolf Korn'un nezaretinde Avrupa'da ülke ülke gezdirildi. 25 Ocak 1999, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu Dairesi Başkan Yardımcısı Elizabeth Jones, ABD'nin Kuzey Irak Koordinatörü Francis Ricardon ve Pentagon yetkililerinin bulunduğu heyet, Türk Dışişleri ile görüşmesinde Türkiye'nin himayesinde Kürdistan planını bir kez daha masaya getirdi. 15 Şubat 1999, Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz Türkiye'ye geldi. Aynı gün ABD Hava Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı General Lloyd Newton da Ankara'ya geldi. Newton, APO'ya karşılık altın tepside Kerkük-Musul planını Türkiye'nin önüne koydu. Planda Orta Doğu'da bütün sınırların değişmesi öngörülüyordu. 16 Şubat 1999, Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi. Şubat 1999, Kuzey Irak'ta Kürdistan TV, Kürtçe, İngilizce, Arapça yayına başladı. Televizyonun yanı sıra Adalet Mekanizması, İstihbarat Örgütü ve Ordusu oluşturuldu. 28 Şubat, 1 Mart 1999, Kerkük Yumurtalık Boru Hattı, İncirlik'ten kalkan uçaklarla iki kez üst üste bombalandı. Nisan 1999, ilk Kürt Bankası kuruldu. 7-8 Nisan 1999 INC Londra toplantısı. Toplantıya Albay Naab da katıldı. 29 Eylül 1999 ABD ile serbest ticaret ve yatırım anlaşması. Türkiye'nin yarı sömürge haline getirilmesinde belirleyici önem taşıyan 1838 ticaret sözleşmesine benzer hükümler içeriyordu. Anlaşma 7 Aralık 1999'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.